Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özdağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz akıllı telefon dünyasının geçtiğimiz yılki performansı üzerine olacak. Çünkü artık 2016'nın ilk haftalarını geride bırakırken geriye dönük olarak raporlar da ortaya çıkmaya başladı. Strategy Analytics isimli araştırma şirketinin raporu var önümüzde. Geçtiğimiz yıl bakıldığında toplamda 1.4 milyar akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirilmiş ve sıralamaya bakıldığı zaman Samsung'un pazar payı olarak hala liderliğini koruduğunu görmekteyiz.
Liderliğini koruyor ama akıllı telefon satışı konusunda bir düşüş yaşamış durumda firma ve tat anlamında baktığımızda tek o piyasanın kaymağının tadını alan firma da Apple olarak hala varlığını koruyor.
Zaten rakamlara bakıldığı zaman önce pazar payı anlamındaki rakamlara bakalım istersen. Mesela Samsung 2014'ten 2015'e geçiş sürecinde pazar payı kaybetmiş. %24.7'lerden 22.2'lere gelmiş. Bu arada Apple'ın pazar payı kazandığını görüyoruz. 15'lerden 16.1'lere.
Yani işin garibi erdi. Yani bir tanesi yüzlerce segmentte telefon üretiyor. Bir sürü telefon satışı yapıyor. Ucuzundan pahalısına. Bir adam sadece tepe model satıyor. En ucuz dediği telefon bunların tepe model fiyatında.
Evet.
Ve pazar payı kazanmaya
Ortam
devam ediyor.
Ortam satış fiyatları daha yüksek. Dolayısıyla bu da ister istemez zaten karlılığa da yansıyor. Evet. Euro olarak bakıldığı zaman da telefon seviyesindeki bazı firmaların finansallarını ilerleyen kadar da değerlendireceğiz. Orada Apple'ın hala. Apple'ın da kendi içerisinde önceki performanslarını tam olarak göremese de hala tatlılık anlamında daha keyifli
bir süre geçirdikleri belli. Doyumu ulaştığı söyleniyor.
Aynen
Apple'ın
öyle.
Grafiklerde hala da karlılıkta artış var. Çok enteresan.
Dediğinde haklısın. Diğerlerine bakıyoruz. Mesela Huawei'nin ciddi bir büyümesi var. %5.8'den 7.4'e gelmiş ki daha önce söyledik. Huawei hakikaten orta uzun vadede Android tarafındaki belki yeni Samsung olmaya aday firmalardan bir tanesi. Ülkemizdeki politikaları değerlendirilebilir. Fiyatlar doğruydu, yanlıştı, ürünler geç geldi, erken geldi ama
açıkçası Çinli firmalar hakkında çok büyük vizyoner konuşmak doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü bunların Çin'de yaptıkları satışlar çok etkiliyor satışları. Yani bu rakamlara erdi.
Tabii şimdi şöyle bir şey var. Çin gerçekten çok büyük. Ya sonuca baktığınız zaman milyarlarca insan var. Evet. Orada %5 pazar payı kazandığın zaman toplam pazardan da %1 almış gibi oluyorsun yani. Ama ben CES fuarında Amerika pazarında neler yapacaklarının planları açıklandığında oradaydım. Pazarı yaptıkları yatırımları dinledim. Sonuçta birileri girecek. Çin belli bir noktadan sonra bunları yetmeyemeye başlayacak ki Çin'in de zaten doyuma ulaşıp ulaşmadığı tartışılıyor. Birileri ilerlemeye devam edecek. Eğer doğru adımlar atarlarsa bu neden Huawei olmasın?
Yani biz çünkü Xiaomi için de çok benzer şeyler konuşuyorduk. Firmanın hiçbir şey yapabildiği yok Çin'de.
Zaten rakamlara bakıldığı zaman mesela Huawei için ne dedik? 5.8'den 7.4'e 1.6 puanlık bir yükselme var. Xiaomi yükseliş var. %4.8'den 5.0'a yükselmiş ama bir Huawei gibi değil. Arada ciddi bir oransal baz var. Kaybedenlere baktığımız zaman Lenovo ve Motorola, ki Lenovo diyelim biz bunu artık. Motorola ismini zaten yakın vadede geride bırakacaklar, kullanmayacaklarını açıkladılar. %7.2'den %5.1'e bir gerileme söz konusu olmuş.
Çok ciddi bir düşüş var.
Çok ciddi bir düşüş var. Motorola tarafı biliyorsun yeni model duyurum anlamında çok atak davranamadı geçtiğimiz sene. Lenovo'nun güzel telefonları oldu ama pek çok ülkeye geç girdiler. Ülkemize de mesela Lenovo White Baby diye model var. Çok geç geldi. Bazı telefonlar geç geldi. Bir de diğerleri kısmı var. Diğerleri kısmında bu saydığımız firmalar haricinde Sony, HTC, LG vesaire diğer tüm firmaları topladığımızdaki tabloya bakalım. %42.5'tan %44.5 diyelim, 2 puanlık bir artış var.
Yalnız şey çok garip. Yani LG diyoruz, Sony diyoruz. Hadi HTC tamam da bunların diğerleri kısmında var ya. Hala da orada bir varlık gösterememe durumundalar. Bu üzücü tabii ki.
Çok kısaca
ürünlerini seviyorum çünkü.
Çok kısaca adet olarak bakalım Mesut. Adet tarafında da mesela Samsung oran olarak düşmesine rağmen adet olarak yükselmiş 317 milyona 319 milyona. Az önce Apple göndermesi yapmıştım mesela. Apple ise 231 milyon. Arada 100 milyondan fazla adet fark olmasına rağmen karlılıkta daha iyi noktadalar. Çünkü dediğimiz gibi ortalama,
evet, satış
ortalama
fiyatları
satış fiyatı daha yüksek. Şimdi az önce bir isimden bahsettik. O isimle ilgili yeni gelişmeler var. Nedir o? HTC.
Evet.
Geçtiğimiz senenin herhalde en çok üzülen firmalarından bir tanesi HTC olsa gerek. Ki hafta içerisinde hakikaten bir durum değerlendirmesi okudum. Apple'ın sadece saatten kazandığı gelir HTC'nin toplam gelirinin iki katı geçen seneye bakıldığı zaman. Bu ister istemez üzüntü verici bir durum. Çünkü HTC'yi seviyoruz. Neden seviyoruz? Malzeme kalitesi, işçilik düzeyindeki hassasiyet ve yenilikçilik anlamında sektörün yıllardır önemli firmalarından birisiydi. Ama geçtiğimiz sene maalesef onlar için kötü oldu. Şimdi yeni yılda yeni bir heyecanla başlamak istiyorlar. Bu heyecanla da OneMe 10. Önümüzdeki aylarda belki Mobil Dünya Kongresi'nde, belki sonraki bir özel etkinlikte göreceğiz. Ama teknik özellikler sızmaya başladı. Snapdragon 820'yi konuşmuyorum bile. 5.1 inç AMOLED ekran ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra piksel diyebildiğimiz ama belki markalandırma anlamında farklı bir stratejiyle gelecek yeni bir kamera altyapısı.
Evet, işin değişik tarafı da biz biliyorsun bu bilgileri aslında yine daha öncesinde elde ettik ama paylaşmayacağım sözünü verdiğimiz için paylaşamamıştık. Şimdi ortaya çıkmış durumda. Bazıları herhalde söz vermiş ama pek tutmamış gibi görünüyor. HTC yeni telefondan çok ümitli. Ve şunu söyleyeyim, biz burada yazılanlardan daha da ötesinde bazı şeyler biliyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır HTC'den istediğiniz, bağıra bağıra şöyle yap böyle yap dediğiniz birçok şeyi bu telefonda görecekmişiz. Bunun da müjdesini verdiler. Bakalım. Umutlular, bayağı dolu dolu gelecek diyorlar telefonu.
Şimdi zaten aslında mesela geçtiğimiz yılın Amiral Gemi ilk telefonu neydi? M9. Daha sonra M9 Plus gibi bazı başka telefonlarda gördük ama. Ya M9 geçtiğimiz sene hani Snapdragon 810'un tüm üreticilere verdiği darboğaz sıkıntıyı bir tarafa bırakıyorum. Örneğin Samsung'un işlemcisi de gelseydi, kamerası en azından bir Xperia Z5'in kamerası olsaydı, zaten ses konusunda iyiydi, zaten pil konusunda kötü değildi, çok başka bir telefon çıkardı.
Ya Erdi, ben Xperia Z5'in kamerasına değilim açıkçası. Galaxy S5'in kamerası olsaydı, tamam bak kaç şeyden, nesil öncesi telefondan bahsediyoruz. Hı-hı. Yine iyi bir noktaya varırdı. Onların kamera işini mutlaka çözmeleri lazım. Açıkçası ben 12 bu büyük piksel oluyor. Ultra piksel demeyebilirler bu seferki kameraya. Daha büyük pikseller artmış 12 piksel, megapiksel kamera duyduğumda da üzüldüm. Neden dersen, keşke dedim yine maceraya atılmasaydınız. Kendiniz çünkü sonuçta sensör mensör üretemiyorsunuz. Sony'den şu 23 megapiksellik sensör alıp takaydınız. Yani hiçbir şey yapmasınlar. Onu taksalar da onu kullansalar.
Yani sonucunda belki Samsung Galaxy S7 ailesinde de biz 12 megapiksel göreceğiz ama şimdi Samsung'un zaten pozisyonu pazarda daha güçlü. Şimdi markete gittiğinde tüketici One M10'u gördüğünde yanında 12 megapiksel yazacak. Yanında Xperia Z6 olacak, belki 40 megapiksel yazacak. Onu istediğin promotöre, istediğin kadar bizim piksellerimiz daha büyük, düşük ışıkta daha ışık alıyor diye anlamazlar. Anlatmakta çok zorlanabileceğim bir alan. Dolayısıyla
gerçi
biraz zorlanacaklar.
Gerçi HTC Türkiye'de şanslı. Marka algısı gerçekten çok iyi bir seviyede. Kullanıcılar seviyorlar da. Belki gerçekten iyi bir telefon ortaya koyarsa yine çok hızlı bir yükseliş görebiliriz. Kullanıcı tarafında da daha sevgiyle
yani
karşılayabilirler.
İyi telefon yapmaları zaten elzem, şart. Mutlaka telefonun iyi olması lazım. Tabii iyi telefonun bir de iyi bir fiyatlandırmayla çıkması lazım. Çünkü bak ben sana bir şey söyleyeyim. Galaxy Note 5 2000 lira ya da 2000 lira altı olduğu sürece 2016'da bile bir sürü yeni telefon satmayabilir.
Gerçi yine öyle olacak.
Şimdi öyle bir tablo var. Dolayısıyla yani One Me'nin süper telefon olduğunu farz edelim. Harika işte 8K çekiyor, böyle çekiyor vesaire. Fiyatı 3500 lira. Şimdi bir tarafta 2000 liraya Note 5 var. Ya, pazar böyle tuhaf bir noktaya doğru gelmiş
durumda. Zaten ben şunu net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Snapdragon 820'yi test ettik. Şöyle kullandık, böyle kullandık. İşte gelecek telefonların bazı özelliklerini biliyoruz. Gerçekten çok heyecan verici, güzel özellikler gelecek. Şu anki bulunan özellikleri bayağı bir geliştirmiş durumdalar. Söylemeyelim şimdi söz verdik firmalara ama şunu söyleyeyim. Edge Plus'ı Note 5'i olan adam, diğer telefonları olanlar büyük ihtimalle değiştirirler ama şu iki telefona sahip olan adam telefonu değiştirmez.
Yani öyle bir noktadayız ki.
Gerekli bir noktada değil.
Yine aslında çok kritik bir noktaya geliyoruz. Yazılım tarafında maalesef mobil tarafta çok ileriye gidemedi. Belli bir darboğazın içerisine girdiler. Çünkü ya bugün Note 4 telefonu olan adam aslında 2006'yı da es geçebilir baktığınız zaman. Note 4 de çünkü hala çok güçlü bir telefon. Dolayısıyla yenilik şart, o yenilik taraflarından bizi belki kamera olabilir. Yepyeni bir kamera özelliği ya da ses konusuna gidebilirsin ki mesela HTC ses konusunda ciddi yatırımlar olan bir firma. Belki M10'da ses konusunu bir adım daha ileriye götürecekler. Fark yaratmak istiyorsan belki kutu içeriğine çok güzel bir kulaklık koy.
Ya şimdi ben fark yaratma kısmında kamerada çift kameralı telefonları çok merak ediyorum ki çift kamera konusunda LG tarafında çok büyük bir beklenti var. Bazı kılıflar sızdırıldı biliyorsun ve kılıf tasarımında arka tarafta geniş bir yer var. Şimdi geniş bir yer olması tamam, parmak izi okuyucuyu görüyoruz alt tarafta. Üst tarafta lazer otofokus ve flash için büyük bir yer ayrılmış olabilir. Ya da ikinci kamera için ayrılmış olabilir. Dedikodular ikinci kameranın 8 megapiksel çözünürlüğünde olduğu ve oldukça yüksek çözünürlükte alan derinliği taraması yapabileceği konusunda. Ben açık konuşayım. Ben çift kamera olayını destekliyorum ve devamını diliyorum. Ben HTC One M8'de arka tarafı bulanıklaştırmayı çok sevmiştim Erdi.
Çok önemli bir özellik gerçekten de.
Yani Instagram kullanırken çok keyifli fotoğraflar elde edebiliyordum.
Şimdi o tarafta Intel'in yatırımları var. RealSense adı verilen teknolojiyle. Onu şu an notebooklarda kullanıyorlar ama telefonda getirmeye çalışıyorlar. Silikonun biraz daha boyutunu küçülterek. Bu yenilikçi bir yaklaşım bakıldığı zaman. Evet. Diğer telefonlarda olmayan bir şey yapıyorsun. Ha, yazılımla yapılabilen bir şey mi? Yapılabilen bir şey ama bunun kadar tutarlı olmayabiliyor. Yazılım tarafına beklemen gerekiyor. Olmuyor. Bu kadar hızlı olmayabiliyor dediğin gibi. Dolayısıyla o önemli bir özellik olabilir.
G5 bakalım nasıl gelecek yani o tarafta.
Aynen öyle kaldı ki mesela iPhone 7 Plus'ın belki ikinci bir versiyonu olabileceği, mesela onda da ikinci kamera olabileceği konuşuluyor. Bunlar yine
ikinci versiyon bana çok über bir ütopik düşünce geliyor da onlar yapmaz herhalde 3 versiyon telefon ya. Gerçi yapmaz vallahi, dedikleri her şeyi yaptılar değil mi?
Steve Jobs'un yapmayacağı dediği her şeyi şu anda evet. Yapıyorlar. Belki de yaparlar bilemiyorum. Hazır yapılan bahsetmişken Apple'a devam edelim. Geçtiğimiz sene Apple iPad Air ailesine yeni bir model kazandırmadı. Mini 4'ü çıkardılar, iPad Pro'yu çıkardılar ama pazar zaten daraldığı için, kendi içerisinde küçüldüğü için iPad Air tarafını bir sonraki seneye bıraktılar. Belki önümüzdeki Mart ayında ya da Nisan ayında iPad Air 3'ü görebileceğiz. Aslına bakılırsa ortaya çıkan bilgiler bize şunu gösteriyor. iPad Pro'nun 9.7 inçlik versiyonu. Yüksek çözünürlükte 4K diyebileceğimiz 4K'lı ekran, 4 GB RAM ve daha hızlı işlemci, A9 işlemci.
Kalem desteği de olacağı konuşuluyor. Evet, şu anda dedikodular kısmında iPad Pro'nun küçük versiyonu denmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi kalem desteği olacağı ki kalem desteği o boyuttaki bir tablet için yeterli. Zaten bundan önce birçok çizer, birçok biliyorsun bu işlerle uğraşan insan ekstra Bluetooth kalemler alarak da üstüne çizimler yapabiliyordu o tableti.
Aynen öyle ama
İlla
tabii
13 inç ekrana ihtiyacı
yok. Gerek yok. Farklı alternatifler de var orada. Hatta CS fuarında ben yine farklı kalem teknolojileri gördüm. Örneğin kalem geliştirmekten ün yapmış bazı firmalar işte Strix'ti galiba. Bazı firmaların yine özel kalemleri var iPad platformu için. iPad üzerinde örneğin Photoshop ya da benzer çizim uygulamaları kullanabilmek için. Sonuçta tabii Apple'ın buradaki argümanı şu olacaktır. Kendi kalemimiz, kendi cihazımız daha rahat kullanacaksın, daha hızlı tepki alacaksın gibisinden. Ama sonucunda bu büyük bir cihaz. iPad Air 2 de bundaki özelliklerin bir kısmına sahip değil. Performans olarak da yine bunun yanında çok vaatkar durmuyor ya da bunun kadar hızlı görmüyor. Dolayısıyla iPad Air 3 güzel bir tercih olabilir o noktada. Hız, performans ve taşınabilirlik dengesi
benim
anlamında.
Benim merak ettiğim şey şimdi klavyede kılıf çok iyi iPad Pro'daki. Bakalım Air'a da böyle bir kılıf getirecekler mi?
Yani şimdi bundaki iddiaları bunu bilgisayar gibi kullanabilmek yönündeydi. Ben iPad Air tarafında aksesuar olarak illaki yapan olur. Logitech örneğin çıkar. Sonucunda yıllardır Apple'da hiçbir bilgi içerisinde
ama... Ama bu kadar küçük hafif olan yok biliyorsun.
Evet bu kadar küçük hafif olanı yok. Yani Apple'ın kendisi yapar mı ondan emin değilim. Çünkü bunu dikkat edersen lansmanı ne dediler? 2015'te satılan dizüstü bilgisayarların %80'inden daha hızlı bir tablet bilgisayar yaptık gibi. Madem ekran da büyük ben sana klavye de vereyim. Bunu istersen bilgisayarımsa gibi kullanabilir şeklindeydi. Yani iPad Air 3... Ekran olarak tabii klavye olsa bile hani bu kadar rahat bir kullanım deneyimi sunmayacaktır ister istemez ama bir şekilde biz klavye aksesuarlar görürüz. Evet. Bu Apple'dan mı olur yoksa diğerlerinden mi olur bunu bekleyip göreceğiz. Xiaomi ne dedik? Çok konuştuk ama o patlamayı yapamadılar vesaire tarzında. Mi 4 biraz Mi 3 etkisi de yaratmadı açıkçası anladığımız kadarıyla. Doğru. O kadar çok konuşulan bir cihaz olmadı. Şimdi Mi 5'i göreceğiz. Önce resmi lansman tarihini söyleyelim. 24 Şubat yani Mobil Dünya Kongresi'nde o dönemde. Mobil Dünya Kongresi'nde galiba standları yok ondan tam emin değilim ama aynı anda dünya lansmanını yapacaklar. Telefon tasarımı da ortaya çıktı. Tasarım olarak
belki
bakıldığı
Qualcomm
zaman...
Belki Qualcomm standında görürüz.
Orada görürüz muhtemelen Snapdragon 820'nin lanse edildiği demo alanında. Tasarım olarak özellikle önden bakıldığı zaman bana biraz Galaxy S6 Edge havası taşıyormuş gibi geldi açıkçası.
Şimdi zaten forumlarımızda da tartışmışlar bunu üyeler ve demişler ki birbirlerine sen bir telefon çiz bakalım bir yerden esinlenmeden bir telefon çizebilecek misin? Artık öyle bir şey kalmadı çok demişler. Güzel. Doğrular. Yani aslında telefona genel olarak baktığınızda iPhone'a, A9'a her şeye benziyor.
Her şeye benziyor
yani evet. Gerçekten her telefondan biraz bir şey var. Özellikle alttaki butona baktığınızda Galaxy serisinin butonu çok andırıyor ama işte nerede kalmadı ki yani ne yapacaksın? Daire yapsan bir şey, kare yapsan bir şey oluyor.
Yani görüntüye bakılırsa Mesut o buton özellikle parmak izi okuma için koyulmuş gibi çünkü çok çirkin, uzun, ince bir buton. Hani Samsung'un butonu gibi de değil.
O da çok güzel bir
parmak izini okutmak için yapılmış gibi görünüyor. Yani Xiaomi'nin bu noktadan sonra yapması gereken dünya çapında piyasalara girmek. Çünkü telefonu yapıyorsun. Telefonların kötü mü? Kötü değil. Yazılım tarafın kötü mü? Tartışılır. Güncellemelerle vesaire belki zaman içerisinde ulaşılabilir ama konuşulduğun ülkelerde yoksun.
Konuşulduğun ülkelerde yoksun. Bir de Xiaomi'yi çok konuşturan da neydi? Ucuz telefon üretmesiydi. Erdi. Şimdi tabii. Bu telefonların fiyatları yükseldi.
Tabii canım.
Ya ben bunları alası ya. Pro'lar. Başka telefonlar konuşmaya başladı. X820 telefon nereden geldi? Sen test ettin işte. Xiaomi miydi? Değildi yani.
LTV'den geldi. Yani onların fiyatları çok ucuz olmayacak açıkçası.
Veya ki LTV'nin fiyatı yine kötü bir fiyat değil. Uygun.
Değil ama şimdi şöyle bir şey işte. Orada şu sıkıntı baş gösteriyor. Şimdi OnePlus nasıl popüler oldu? Dediler ki biz amiral gemi telefonların yarı fiyatına aynı özelliklere sahip cihaz vereceğiz. Şimdi Snapdragon 820'li bir telefonu Sony 600 dolara satıyorsa, HTC 600 dolara satıyorsa senin 300-350 ya da 400 dolara satman gerekiyor ki kullanıcılar Çinli de yapmış ama 200 dolarda fiyat farkı var. Ben bir gidip bakayım hoşuma giderse alayım yaklaşımda bulunabilsinler. Ama şimdi bakıyorsun Note Pro'ya bak Snapdragon 812 cihazlardan birisi. 550-600 dolar fiyatı vardı. Şimdi 650-700 dolara Note 5 varken onu alır mısın?
Almazsın. Bir de şimdi bak Çin'de üret, Çin'de sat ayrı bir dünya. Çin'de üret, Amerika'ya götür, Amerikalı firmalarla rekabet et. Bir de Amerikalı'ya kendi markanı anlat, bambaşka bir dünya. Çünkü reklam parası, pazarlama çalışan gider, lojistik bilmem ne işine kattın mı zaten para kazanamıyorsun ki o fiyatlara.
Bir de tabii Xiaomi'nin şöyle bir sıkıntısı var. Pek çok ülkede bu patent konularından dolayı, bir takım telefonlarından dolayı giremiyorlar. Hindistan'da Ericsson'da sıkıntı yaşamışlardı. Sonra onu karşılıklı anlaşarak çözdüler ama Amerika'da da mesela bir süredir sadece aksesuar satabiliyorlar bakıldığında. Girebilmeleri için o sorunları da aşmaları gerekiyor. Onları da yakın zamanda aşabilirler mi bilmiyorum ama şirket büyük bir şirket. Bayağı para kazanıyorlar. Zaten başındaki adama da biliyorsun Çin'in Steve Jobs'u deniyor genelde.
Evet.
Belki bir yolunu bulup zaman içerisinde yaygınlaşırlar ama umarım ülkemize de gelirler. Yani gelsinler de bir görelim. Hakikaten o beklentiyi karşılayabilecekler mi, karşılayamayacaklar mı görmek güzel olur. HP tarafından bir akıllı saat haberimiz var. Açıkçası akıllı saatler çok konuşulan ürünler ama bir türlü o vay canına işte 10 milyon saatli pazarda dengeleri değişti diyebileceğimiz saatleri henüz tam olarak görebilmiş
bir
değiliz.
Bir Apple Watch var işte orada çok yüksek satış rakamlarıyla karlılık elde edebilen.
O da işte Apple'ın standartları çerçevesinde o süper satan bir ürün olmadı açıkçası bakıldığında. Şimdi HP'nin Isaac Mizrahi ismi bir tasarımcıyla beraber geliştirdiği bir akıllı saat var. Aslında feminen bir saat. Daha ziyade bayanlar için geliştirilmiş olan bir saat.
Bir de bildiğimiz akıllı saatlerden çok aslında aktivite takip saati demek bunlara daha doğru olur. Bunları birazcık orada yanlış isimlendiriyorlar.
Ben buna ne derim biliyor musun? Ben buna saat derim. Ama aynı zamanda senin işte adımlarını takip edebilen kalori.
Akıllı saat saçma oluyor çünkü bunlar.
Saat olarak baktığında kibar bir saat. Hakikaten evet, o güzel. Üst seviye klasik saatleri andıran bir tasarımı var. Ama bunun dışında dediğin gibi bugün bizim alışılagelmiş Apple Watch ya da Android veri tabanlı akıllı saatlerin fonksiyonlarına sahip değil. Bir Nike Full Band'i düşünün. Süper bir klasik saat havasında ve adımlarınızı sayabiliyor. Ben ama bu noktada şunu söyleyeyim. Ben HP son dönemde açıkçası anlayamıyorum. Hani dünyanın en büyük bilgisayar üreticisiyken bir sessizliğe girdi. Çıkardığı bilgisayarların hani diğerleriyle kıyasladığınız zaman ete dişe dokunur tarafları yok. Aksesuarlarına bakıyorsun keza tuhaf tuhaf ürünler.
Şimdi piyasa sık sık daralıyor ve bu firmalar dört bir yandan sarılmış durumdalar. Hem kendi ülkelerindeki, ana vatanlarındaki rakipleri tarafından sarıldılar. Hem de yurt dışında inanılmaz bir baskı altına girdiler. Çıkış yolları arıyorlar herhalde. Yeni bir bir şeyler tutturmayı deniyorlar.
İşte HP bu tür şeylerle uğraşmak yerine biraz da adam akıllı dizüstü bilgisayarlar, oyuncu tarafı mesela oyuncu tarafı büyüyen pazar. Ne oldu? MSI için yeni bir çıkış kapısı oldu orası. Lenovo, oyuncu tarafının
ciddi seçeneği. Ama MSI de şu anda adetleri tutturamamaya başlamış. İstediği adetleri. Yani
tabii hani case by case bakıldığı zaman her üretici her zaman tabii o işler tatlı sonuç elde edemeyebilir ama HP yıllar önce bilgisayar dediğin zaman akıllara gelen ilk iki firmadan birisiydi. Şu an ben sana bilgisayar dediğim aklına gelen ilk iki firmadan birisi mi? Değil. Evet. Öyle bir sıkıntıları
ne
var.
Ne yazık ki.
Bunlar hani yazıcıydı, bilgisayardı, tablet derken çok fazla geldi.
Ama piyasa o kadar enteresan ki biz Samsung'un ilk Ultrabook'unu işte elimize aldığımızda dedik bu adamlar yürür. Yani öyle bir Ultrabook ortaya koymuşlardı ki piyasadaki en iyisi hangisi dediğinizde biz Samsung'un Ultrabook'unu al diyorduk. Ne oldu? Avrupa'dan falan çekildiler. Şimdi işte, satamadılar adamlar yani.
Samsung'un yalnız bir huyu vardır. Genelde işler kötüye gitmediği zaman o işi askıya alıyorlar. Aslında çekildik demiyor diyorlar ama askıya alıyorlar. Daha sonra bir ışık gördükleri anda yeniden denemeye başlıyorlar. Şimdi tekrar videosunda yayınladığımız yeni dizüstü bilgisayarlardan onlardan bir tanesi. Özellikle Nokia'nın Microsoft çatısı altına girmesinden sonra Finlandiya tarafından Kuzey Avrupa'dan yeni bir teknoloji firması doğar mı doğmaz mı tartışmaları yapılırken Jolla çıkmıştı. Evet. Tablet yapacağız, yazılımımız böyle olacak, şöyle olacak derken.
Aslında biz Migo grubunu burada görmüştük. İşte o ekip aynen. için çalışan ekip ayrıldık. Tamam hani o iş bitti, Nokia bitti ama biz burada devam edeceğiz. Bağımsız bir şey geliştireceğiz, Android'e rakip olacağız filan dediler. Bu Finlandiyalıların Android'e alıp veremediklerini bilmiyorum. Tamam çalıştılar, ettiler ama bir türlü gelecek vizyonunu tam olarak anlayamadılar herhalde.
Yani açıkçası şimdi
hep Android düşmanlığıyla gittiler ama olmadı.
Yani tabii canım Nokia'nın o dönemde işte yöneticisinin açıklaması var. Bizde diyor bizim memlekette diyor küçük çocuklar vardır diyor. Kışın işte diyor üşümemek için diyor pantolonunu işlerler diyor çok soğuk olduğu için. Androidçiler de aynı öyle işte. Pantolonunu işleyen soğuktan kaçmaya çalışan üreticiler gibi yorumlamışlardı. Jolla'nın da sonu gelmiş. Sadece 540 tane tablet satabilmişler. Aslında ilk çıktığı zaman yazılım çok güzel görünüyordu. Yine arayüzün bir takım tuşlardan bağımsız olarak farklı el hareketleriyle ve komutlarla kontrol edilebilmesi
demolar
güzeldi ama
demolar farklı demek ki insanlara gösterdikleri farklı olunca satamadılar biraz.
Satamadılar. Zaten bakıldığı zaman da bu tür alternatiflerle çok fazla yürüyemedi. İşte tizlerine bakıyorsun. İşte bugün Samsung sahiplenmeseydi.
Evet. Yani bir de şimdi şöyle bir şey var. Bir yatırımcısınız diyelim. Ortada koskocaman Samsung'un tizeni duruyor. Hiçbir alt yiyemediği tamam mı? Saate falan koymuş artık. Televizyona koymuş ki bir yerlerde bulunsun diye. Aynen. Developer çekmeye çalışıyor. Sonra da iki tane adam geliyor diyor ki abi biz Android'i yeneceğiz. Burada bir tane Jolla diye bir şey var. Developer kaç kişi seni destekliyor? Sıfır abi. Biz varız sadece. Destek olur musun
yani
bu
bugün,
adamlara?
Yani öyle bir durum var. Aynı zamanda mesela bugün Linux dağıtımlarına baktığınız zaman en popüler hangisi? Ubuntu. Ne dediler? Telefona tablete yapacağız. Evet. Aslında Microsoft'un Continuum özelliğini bunlar yıllar önce deneyenlerden bir tanesidir. Ama ne oldu? Bugün Ubuntu telefon var mı?
Yok.
Yok göremiyoruz. Dolayısıyla o iş sadece yazılım yapmak ya da iyi bir fikir bulmak değil. Bunu uygulamaya geçirmek de
ya,
çok önemli.
Ubuntu için şöyle bir kötü gidişat oldu. Sen de hatırlarsın. Bunlar şey falan çıktılar bir ara. Bağış toplayalım yapalım. Tabii. Orada da gerekli bağışı toplayamadılar.
Bir ara işte mevzuyla işbirliği yapacakları yapmayacakları vesaire söz konusu oldu.
Hala mevzu üretti MX4'ün Ubuntu'lu versiyonu
devamı
var.
Devamı gelmedi işte ve onu da gittiler İspanya gibi birkaç ülkede satmaya çalıştılar. Hala tam anlamıyla Ubuntu projesi resmi olarak sonlanmadı ama gidişatla çok parlak görünmüyor.
Bu arada arkadaşlar Meizu'nun MX4'ünün Ubuntu işletim sistemi yüklü telefonun incelemesini yine sitemizden bulabilirsiniz. Ender incelemelerden bir tanesidir Türkiye'de. Belki de yapan yoktur.
Bilmiyorum. Aynen bir yapan yoktur. Çünkü dediğimiz gibi çok nadir az ülkede çıkan bir telefon olduğu için içerik anlamında sadece bizde var galiba Türkiye üzerinde evet. konuşmak gerekirse. Şimdi yeni nesil telefonlarda USB Type-C'nin tip C formundaki USB konektörünün yaygınlaşmaya başladığını biliyoruz. Bazı telefonlarda kullanılmaya başlandı.
2016'da
hemen hepsinde olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla ne eksikler ortaya çıkmaya başladı? Birincisi kabloların hızlı yaygınlaşması lazım. Tip C formunda çünkü standart değiştiği için. Bir
ucuzlaması
de tabii ki
lazım.
Ucuzlaması lazım. Aynı zamanda tabii ki OTG özelliğini kullanabilmemiz için. Yani örneğin micro SD kart takamadığınız telefona herhangi bir USB bellek takmak isterseniz tip C formunda olması gerekiyor. Sony buradaki açığı görmüş Mesut. Tip C formunda birbirinden farklı hız ve kapasitede ürünler ortaya çıkarmış.
Bunu çok beğendim açıkçası. OTG destekli telefonlarda inanılmaz iş görecektir. Telefonunuzda micro SD kart slotu olsa dahi bilgisayardan bazen hızlıca bir şey aktarmanız gerekiyor. Orada takıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bilgisayarlarda da yaygınlaşacak. İleride birkaç sene sonra aldığım dizüstü bilgisayarda da olacak bu. Hı-hı. Artık standart bir formata geçilmesi iyi oldu.
Aynen öyle, iyi oldu gerçekten. Bir diğer haberimiz LG cephesinden. LG tarafındaki bunun videolarını biz önümüzdeki günlerde yayınlayacağız arkadaşlar. K serisi yeni telefonlar var. Bu telefonlar orta segmente hedef alan telefonlar ki K4 ile K10 diye oluşuyor. Esasında teknik özellikler zaten şu an ekrana geliyor. Örneğin K4'e bakıldığında 4.5 inç QHD diyebileceğiz ama QHD derken QHD'nin altına yer alan 850x480 gibi bir çözünürlüğümüz var. Yani bunlar Android ekosisteminde
çok artık 4-5 sene
öncesinin çözünürlükleriydi. 854x480 gibi. K10 modelinde ise 5.3 inç 720p ekran var. Esasen mütevazi telefonlar. Belki Android tarafında ilk defa bir akıllı telefon kullanacaklar için uygun fiyata LG markasıyla beraber kendini belli edebilir ama genel olarak bakıldığı zaman çok heyecan verici görünmüyor.
Ya aslında ben bu telefon firmalarında şöyle bir durum var. Ben Samsung'un yerinde olsam mesela A serisi ve Galaxy serisi hariç artık telefon üretmem. A serisinde gerçekten çok ele dişe dokunur bir modelden asker ederim. Ama çok uygun bir fiyatla satıp orada sükse yaparım. Hı hı. Şeye gerek yok artık. Çok diplerde telefon üretmeye kere demiyorsun. Onun hani transferiydi, garantisiydi bilmem nesi uğraşamıyorsun. Kullanıcının ağzında da öyle bir tat bırakıyorsun ki bir daha senin hiçbir ürünü denemek istemiyorsun.
Aynen öyle. Yani bu tür modeller için Ar-Ge harcaması yapmak yerine belki tutmuş üst seviye cihazın üretimini daha uzun süre tutup daha uygun fiyatlarla kullanıcılara vermek daha makul olacak olur. Ya git
Çin'den herhangi bir firmanın üstüne LG bas ver, aynı deneyimi yaşatırsın zaten. Yani büyük ihtimalle öyle oluyor biliyorsun bu telefonlar.
Genelde işte bu bir de sıkıntı şu, şimdi büyük üreticiler üst seviyede daha fazla iddialı olmaya çalışıyorlar. Kendilerini orada daha fazla göstermeye çalışıyorlar. Şimdi alt seviyede bu telefonu alıyorsun, deneyim kötü olunca diyorsun ki bu adam yüksek performans telefonu da çok iyi olmayabilir. Dolayısıyla
yazılım
orada
dengeyi yakalamak gelmiyor, gerekiyor. Bir şey gelmiyor, değişik bir durum var orada.
Nexus 5 öyle zannediyorum ki Google Next programının en popüler telefonu. En uzun süre canlılığını koruyan telefon da oldu. Benim de şahsen test ettiğim cihazlar arasında en çok hoşuma giden de Nexus 5'ti, ne yalan söyleyeyim. Ama bir eksiği vardı. Neydi? Micro SD hafıza kartı takamıyorduk. Depolamayı arttıramıyorduk maalesef. Şimdi geliştiricinin bir tanesi telefonu hackleyerek, modlayarak micro SD kart takmayı başarmış ama hani şimdi görüntüye baktığınız zaman da
herkesin harcı değil bu.
Herkesin harcı yani. Uğraşmak istemeyeceğim çünkü telefon elde kalabilir yani.
Ama uç noktada bir olay. Hani tamam Android telefonlara yazılım yükleniyordu vesaire bilmem ne biliyoruz ama adam artık olayı açmış. Bu arada micro SD kart slotu takmış ya. Yani uç nokta gerçekten. Daha diyecek bir kelime yok.
Yani açıkçası evet. Sonucunda bu aslında şunu da gösteriyor. Belki Google ve iş ortakları için de bir gösterge olabilir. Sonucunda insanlar bunları istiyorlar. Ya yani micro SD hafıza kartı bugün anket yapsanız herhalde Nexus programında görülmesi istenen en çok özelliktir diye düşünüyorum.
En çok özelliktir. Bu firmaların bence yapamadığı şey ne biliyor musun? Samsung'da mesela onu tam yürütebildiğini düşünmüyorum ben. Micro SD kart slotlu telefon satıyorsun. Hı-hı. Yanına Samsung SD kartı, micro SD kartı uygun fiyattan ver, ikisinden de kazan. Hani bir şey yap değil mi arada? Böyle bir bağ kur. O micro SD kartlarını orada bir satmaya çalış, bir şey yap. Hı-hı. Yok onu yapamadılar bir türlü. LG içinde mesela. Micro SD kart da koy. Peki bak LG micro SD kartla kullan bunu. Daha hızlı çalışır, uyumlu çalışır falan diye kullanıcıya bir şekilde biliyorsun. Öyle yönlendirebiliyorsun.
Yani kutu içlerine yüksek performanslı bir tane micro SD hafıza kartı koy. Onun maliyetindeki açıkçası.
Yani satmaya çalış en azından ama micro SD kart slotunu koy. Ondan vazgeçme. Benim tek derdim o. Çünkü kullanıcı artık micro SD kartından istemiyor. Yeter ki slottan vazgeçmesin.
Yani bir de işin ilginç tarafı işte Google ne diyor? Android 6.0'da diyor artık SD kartla ana depolama birini birleştireceksin. İşte evet. Tek başına kullanacaksın vesaire. Senin telefonunda yok o. Yani telefonda da koy ki diğer üreticilere örnek olsun.
Evet gerçekten öyle.
Finansallardan bahsedeceğimizi söylemiştik. Şu sırada Apple'ın finansalları var. Açıkçası açıklamalar yapıldıktan sonraki market tepkisi çok olumlu olmadı. Biraz daha iyi bir pozisyonlama bekliyorlardı. Çünkü adet anlamına bakıldığı zaman satışlarda bir miktar yükseliş var ama gelir anlamında %1. Adet anlamında ise bu artış %0.küsürlerde giden bir artış oldu. Ama yine de pazarın genel gidişatı anlamında Apple için kötü bir tablo değil.
Ya şimdi kalkıp bunu kötü yorumlayan adam gerçekten pazarı hiç okuyamıyor demektir. Neden dersen herhalde şöyle bir durum var. 6S altının üstüne hiçbir şey getirememiş bir telefon modelidir. Yani tamam yüksek çözünürlükte kamera dediler ama kamera kalkıp da çözünürlüğü artarak dünyanın en iyi kamerası olma sıfatını yakalayamadı biliyorsun. Altının evet. Kalitesi üstüne çok bir şey koyamadı. Ekstra olarak 3D Touch diye saçma sapan bir şey duydular sanki dünyanın değişecekmiş gibi. Hayır tamam.
Kullanımda oldu Instagram hop Android'e verdi şimdi Android'de. Evet. Etki
görüyorsun. Aynı etkiyi yani. Görebiliyorsun. Uzun süre ekrana basılı tuttuğunuzda çok benzer bir deneyim yaşatacak olayı. Dünyayı değiştirecek bir deneyim gibi gösterdiler. Evet Android yani iPhone kullanıcıları için bir değişim ama iPhone 6 kullanıcısı için bile o kadar büyük bir fark yaratmadı almaya.
iPhone 5'ten iPhone 5'liğe geçişte evet tasarımda çok aman bir değişiklik olmadı ama Touch ID denen bir şey koyuldu. Şimdi Touch ID özellik olarak bakıldığında güvenlikle ilgili bir fonksiyon olduğu için
hızlı çalışıyordu.
Herkes için hani inkar edilebilecek bir özellik değildi. iPhone 5'ten iPhone 6'ya geçildiği zaman tasarım ekran değişti zaten ve ekran boyutu büyümüş oldu. Şimdi iPhone 6'dan iPhone 6'ya geçildiği esnada evet performans arttı. Kamera tabii ki öncekine göre daha iyi çeker hale geldi ama birincisi Gelişen özelliklerin pek çoğu sektörde heyecan yaratacak noktada değil. Evet. Tamam işlemci tek başına çok hızlı vesaire ama kamera dersin der. Bugün Note 5'in kamerası
hala
daha iyi çekiyor bakıldığı zaman. Pil ömrü anlamında mucize yaratmadığını biliyoruz zaten. Evet, iPhone 6S Plus alırsan çok iyi ama iPhone 6S alırsan süper bir pil performansı göremiyorsun.
İşte buna rağmen satışın artabiliyor olması, karlılığın da artması bana göre söylerse bana göre yani çok büyük bir başarı. Bu yüzden kötü okumamak lazım bu tabloyu. Buna rağmen böyleler demek ki bir yenilik yapsalar doğru dürüst kim bilir ne olacaklar.
Zaten yani. Tim Cook'un bir açıklaması var.
Siz bizi gelecek sene göre finlandırın.
Öyle değil mi? Şöyle söylüyor. Şimdi tabii ki hani tablo pazarın genel gidişatı içerisinde kötü değil. Ama Apple'ın kendi performans değerlendirmesine baktığınız zaman yıllardır süre gelen ileriye dönüp çok parlak mesajlar vermiyor. Tim Cook diyor ki şu anki gidişat itibariyle dünyadaki ekonomiler daralırken artık sadece olaya ürün satışı olarak bakmamamız lazım. Daha geniş bir yelpaze içerisinde değerlendirmek gerekiyor dedi. Muhtemelen ileriye dönük olarak farklı planları var herhalde ki böyle bir açıklama yapmış olacaklar.
Evet, büyük ihtimalle.
Microsoft tarafında da İşler çok iyi gidiyor denemez. Lumia tarafına telefon satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %50 oranla erimiş. 4,5 milyonluk satıştan bahsediyoruz ki bu 4,5 milyon içerisinde en fazla satan telefon Lumia 520. Üstelik %50 erimi Windows 10 ve Lumia 950 serisi piyasaya çıkmasına rağmen %50 erimi anlamına geliyor. Geçtiğimiz çeyrek için pazar payına bakıldığı zaman ise %1,1. Yani bunun üstüne Windows program yöneticisinin aylarca sürecek bir tatile çıkması, oralarda iPhone kullanması, Microsoft tarafına sessizliğine hakim olmasını alt alta koyduğumuz zaman zaten geleceğe dönük çok parlak bir mesaj vermiyor.
Erdi bekle. Yakında gerçek potansiyelini göreceğiz işletim sisteminin. Çok büyük bir işletim sistemi sen bilmiyorsun. Bu yüzden böyle şeyler söyleme.
Bak Twitter'da da uzun süre işte bize işte Microsoft'a haksızlık ediyorsunuz, Lumia telefonlara haksızlık ediyorsunuz. Yani birkaç arkadaşla bu paylaşımlardan sonra bana zaten yazılımı tam yapamadılar. Eksik yazılımla Lumia 950 çıktı diye bir takım mesajlar atmışlar.
Bir patlama tablo noktası bu. Var. Evet tablo bu ne yazık.
Tablo bu. Bundan dolayı Microsoft'un da bir takım yeni girişimleri olacak gibi nedir bu? Surface tarafında Surface markasını taşıyan bir telefon görebiliriz. Hatta domainle satın almışlar. Doğrudan doğruya Microsoft'un kendi kanallarını yönlendiriyor. Bir rivayete göre Microsoft'un Surface serisi tablet ve dizüstü bilgisayarındaki tasarımın aynısını devam edeceği, metal kasa olacağı, hatta belki Windows on Mobile ve Android Dual Boot olabileceği söyleniyor. Öyle olursa bak güzel olur, kötü olmaz.
Evet, öyle olursa güzel olur. Herkes Android'li yoluna devam eder zaten. Şimdi şöyle bir durum var. Kullanıcılar bunu kötü bir mesaj olarak algılayabilirler ama belki bu söylediğinde tartışılacak. Bana sorarsanız eğer Microsoft'un Lumia ekibinden Surface serisinde özellikle daha iyi tasarımsal öğeler yakalayabileceğini düşünüyorum. Yani Lumia'ya göre çok daha başarılı tasarımsal öğeler ortaya koyabilirler telefonda. Çünkü aslında Microsoft'un donanımlarına baktığınızda firma hiçbir zaman kalitesiz donanım üretmedi.
Evet.
Hep premium. Evet. Tasarımıyla kullanacağın, özeneceğin, satın almak isteyeceğin, aldığın zaman uzun yıllar sapasağlam kullanabildiğin donanımlara imza atmıştır Microsoft. Ama ne yapmıştır? Çat diye desteği kesmiştir. Bir daha bir seri çıkartmamıştır. Direksiyon almışsındır. Dünyanın en iyi direksiyonudur. Tepkisiyle bilmem nesiyle. Bir sonraki Windows'ta sürücü yoktur. Böyle saçma sapan şeyler yaşamışsındır. Aynı Windows Phone kullanıcılarının 7.5'tan 8'e 8.1'e kadar o dönem işte yaşadığı sorunlar gibi aynısı.
Ya Microsoft her zaman çok güzel donanımlar yaptı ama hiçbir zaman tam anlamıyla onu çok ön plana çıkaracak kadar da yatırım yapmadı. Üzerine gitmedi. Çünkü dediğim gibi işte yani bir takım çıktığı zaman ses getiren ama sonrasında desteğin kesildi ya da çok çabuk end of life olan ürün bandından çıkartılan çözümler oldu hep. Yoksa bakıldığında yıllarca ben Microsoft klavye faresi kullandım açıkçası. Evet. Hep de memnundum. Keza işte Sidewinder serisi özeldir.
Surface Book'ların tasarımı ortada.
Surface Book'ların tasarımı ortada ama yazılım tarafında belli sıkıntılar var. Yani mobil işletim sistemini bir tarafa bırakalım. Bugün Windows 10'un bile masaüstünde hala tam anlamıyla oturmuş, olgunlaşmış bir platform olduğunu söylemek şu aşamada çok kolay değil açıkçası. Bekleyip göreceğiz. Öyle diyelim. Yani
evet öyle bekleyip göreceğiz.
Şunu kaçırmamak gerekiyor. Biz hep şunu söyledik. Keşke olsa da rekabet artsa. Ama olmadı. Evet. Yapamadılar yani bir şekilde. Umarım bir mucize yaşanır.
Zaten Koyun başka yardımcısı da bunun farkındaki iPhone'dan tweet atıyor. Geçen de işte o tweet'in üstüne şey paylaşmış. İşte Pine Pre çok mükemmel bir cihazmış. O da arkamda kaldı. Hemen bu tweet'in üstüne atmış ki çok tartışma olunca yani ben her şeyi deniyorum modunda şu anda. Arkadaş ne her şeyi deniyorum. Adam kişisel hesabından kişisel bir şey paylaşıyor. Test hesabı açarsın oradan denersin. Biz de aynı anda 3-4 telefon taşıyoruz.
Yani denersin de Mesut. Bu denediği telefonlar yeni çıkan cihazlar değil. Ofiste, laboratuvar ortamında bunları denersin. Tatile giderken de kendi yazdığın işletim sistemine sahip cihazı alırsın yanına.
Evet,
yani.
Bir de Erdi şöyle saçmalık var. Sen daha yeni iPhone'u deneyimliyorsan zaten bırak bu işi. Yani bir gerçek var. O Windows'un hali o zaman ortada gerçekten. Adam daha yeni deneyimlemeye başlamış.
Belki de komple o ekibi lağvedip yepyeni bir ekiple. Ya üzerine gideceksin. İlla ki o işe devam etmek istiyorsan yeni bir heyecan.
Analistler var ya bu firmaya daha başından beri bırak bu işleri diyorlar zaten de bakalım ne olacak.
hayırlısı olsun diyelim. Samsung Galaxy S7 tarafında ortaya çıkan yeni bir sunum görüntüsü. Teknik özellik konusunda zaten yıllardır bildiğimiz bir takım detayları, yıllardır diyorum haftalarda bildiğimiz detayları doğrulamış oldu. Nedir bu? 5.1 inç 2K ekran, 4 GB RAM, Snapdragon 820 veya Exynos 8890 işlemci ve kamera tarafında bir ilginç durum söz konusu. 12 megapiksel çözünürlüğünde Brightshare adı verilen yeni bir sensörün bu telefonda olacağı konuşuluyor. Diğer detayları bildiğimiz için belki sensörü yorumlamak daha doğru olabilir. Bu sensör Samsung tarafından geliştirilen bir sensör. Bir takım yorumlar okudum ben Göya Samsung'a yakın kaynaklardan elde edilen. En az Note 5 kadar yüksek görüntü kalitesi sunacağı ama aynı zamanda düşük ışık performansının radikal bir şekilde artmış olacağı söyleniyor.
Şimdi bu yeni geliştirilen hani sensörde Samsung'un gerçekten üstüne basa basa hep söylediği şey çok düşük ışıkta gündüz deneyimi yaşatacağı konusunda çok düşük noise oranlarıyla yani kumlanma oranlarıyla çok iyi fotoğraflar çekeceği beni heyecanlandırıyor mu? Ya açıkçası yani o kadar telefon kullandık herhalde. Gece seçimlerinden de lanet olsun bu telefon falan dediğin artık son dönemde Samsung serisinde telefon kalmadı hepsi iyi. Ha şöyle bir şey var, gündüz çekiminden bile memnun kalmadığımız telefonlar oldu. HTC One M9 bunlara örnek yani. Çok iyi kalitede sunamadı, gece çekimleri felaketti ama zaten bakmayın siz yani Note serisinin şu anki varyasyonları çok iyi çekiyorlar.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Kamera konusunda gerek gündüz gerekse gece tabii ki her zaman daha iyisi vardır. Biz de zaten daha iyinin peşine düşüyoruz bu ürünleri incelerken ama benim artık sıkıntım genel görüntü kalitesinden ziyade kameranın açılma hızı. Evet. Bastıktan sonra depolama girme kayıt hızı. Oradan galeride tekrar ön izleme yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Bu açıdan bakıldığında hala çok pek çok telefon istenilen düzeyde değil. Hangisi istenilen düzeyde? Samsung'a bakıyorsun. Home butonuna çift tıklamayla kamera hemen uyanıyor.
Evet, hemen
bastığında hemen kaydediyor. Keza iPhone tarafında da onu
fokus da gerçekten hızlı. iPhone'lar yıllardır öyleler zaten.
Yıllardır öyleler ama diğer telefonlara bakıldığında öyle değil mi? Yani geçen bir video çekiyorum. 4K video çektim. Çektiğim görüntüyü çektiğim telefon uygulaması galerisini açmaya çalıştım. Video oynatılamıyor diyor. Yani hani bu sorunların yaşanmaması gerekiyor artık. Evet. Bunları çözmek gerekiyor.
LG G4 mesela mükemmel fotoğraf çekiyor. Ama onu da kaydetmesi, fokusu mokusu o kadar sıkıntılı ki bazı durumlarda diyorlar ki çektim mi yok diyorum. Fokus yapmaya çalışıyor kamera.
Aynen öyle. LG'nin hakikaten baktığın zaman resim gibi görüntü yakalayabiliyorsun evet. Ama onun işlenmesi ve kayıt altına alınması gerçekten zaman zaman rakiplerinin gerisinde kalabiliyor. Bunları çözmeleri lazım. Bundan sonra tabii ki zaten sensörler gelişiyor. Daha iyi sensör koydukça görüntü kaliten de artmış oluyor. Snapdragon 820'yi göreceğiz Allah'ın izniyle önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasada ama tabii ki Qualcomm'un çalışmaları 820'den ibaret değil. 830 ile ilgili bir takım dedikodular var. Şimdi 820'nin performansına bakıldığı zaman evet grafik tarafında muhtemelen rakipsiz olacak ama işlemci tarafında işte ben bir telefon test ettim. Ortaya çıkan bazı Geekbench sonuçları var. Muhtemelen %10 civarı Apple A9'un gerisinde kalacak gibi görünüyor. Dolayısıyla daha yüksek performans elde edebilmek için yeni telefon çalışmaları da var. Bunlardan bir tanesi mesela Snapdragon 830 çekirdek sayısının tekrar 8'e çıkabileceği, bellek desteğinin 8 GB olabileceği konuşuluyor.
Ya açıkçası ben hani bunu daha önceki bir programda da dile getirmiştim. Bu Android kullanıcılarının ve Snapdragon 820 kullanıcının umurunda olan bir şey değil. Apple'ın ne kadar hızlı olduğu, onlar ellerindeki telefonun ne kadar hızlı olduğuna bakıyorlar ki şu anda Snapdragon 820 eğer bizim test ettiğimiz ve vaat edildiği şekilde gelirse arkadaşlar Android tarafında uzun bir süre ne 830 ne 840 ararsınız. En az 2-3 yıl gidecek gibi duruyor. Zaten öyle bir noktaya çıkarttılar ki performansı. Bundan sonra sen de belirttin. İnsanların artık farklı yenilikler sunma lazım. Performans yeterli. Kameralar yeterli düzeye geldi. Bakma sen. Ses desen stereo hoparlörler artık kullanıcıya bakıyor. Aynen. Ki onda da bazı gelişmeler göreceğiz. Bu senenin içinde Şubat ayında büyük ihtimalle ya da Şubat ayından sonraki lansmanlarda konuşuyor oluruz. USB Type-C'ye geçtik. Android tarafında da artık standart bir şey sağlı solu
yapıyorsun.
Artık farklı şeyler bekliyorlar ama ne farklı olur bilemiyorum. Parmak izi okuyucu zaten artık standart oluyor.
Yani oraya da açıkçası şöyle bir durum söz konusu. 830 ile beraber GPU tarafına hakikaten biraz daha bir şey katabilirlerse gerçekten de konsol seviyesi ya da bazı GPU seçeneklerinde masaüstü bilgisayarlara yakın performans görülebilir kağıt üzerinde. Ama işte yeni oyunlara ihtiyaç var. Artık bir Real Racing 4, bir Modern Combat 6 gibi oyunları istiyor platformlar.
Bence kullanıcı ne istiyor biliyor musun Erdi? Şöyle Snapdragon 820'li telefonu giriş seviyesi telefon fiyatını almak istiyor artık. Yani bakıyorum ben teknoloji gelişiyor ama fiyatlarda henüz bir gelişme yok. Artmaya devam ediyorlar.
Yani onu
Amerika için de yüksek fiyatlar.
Onu söylediğin zaman da üreticilerin genelde şöyle bir ortak cevapları var. Evet fiyatlar yükseliyor ama maliyetler de yükseliyor diyorlar genel. Çünkü dünyada ham madde maliyetleri yükselmeye başladı vesaire tarzında bir takım yaklaşımlar var ama dediğim gibi yani hani fiyatlar konusunda Türkiye üzerinde baktığın zaman işte bugün 1000 lirayla 1500 lira arasında bir sene önce, iki sene önce amiral gemi telefonlarını alabiliyorsun. Adam sana öyle bir yeni telefon getiriyor ki orta seviye donanım, yarısı kadar çalışmıyor 1500 lira.
Evet.
Bir şekilde bir dengesizlik söz konusu ama gönül ister ki tabii ki fiyatlar yükselmesin. En azından 2016'nın üst seviyeli cihazları geçen senenin fiyatıyla gelsin ki yani tüketiciler biraz daha o cihazı deneyim şansı yakalasınlar. Çünkü geçen sene 2500 ve üstü fiyatlardan bahsediyorduk. Şimdi 3000 ve üstü olursa
gerçekten durum bir birazcık değişiyor. Bir de kişiler
gibi görünüyor.
Şimdi kullanıcılar pil unuttunuz abi falan diyebilirler ama şimdi bana kızacaklar biraz. Pil zaten yeterli seviyeye geldi. Allah'ı var. Ya yani ben bugün, bazen 2 gün şarj etmeden telefon kullandığım oluyor.
Yani bugün üst seviye telefonlarda, oturmuş telefonlarda hakikaten 1,5-2 gün yakalayabiliyorsun normal kullanım koşuluna. Tabii evet. Ki oturup sabahtan akşam oyun oynamak istersen powerbank de bağlısın, o sana yetmeyecektir diye düşünüyorum muhtemelen. Kaldı ki işte bugün 5000 mAh kapasiteli pile sahip bazı cihazlarda 1000-1500 arasında oturmuş durumdalar. Onlar da seçenek olarak bulunabiliyor ama tüm paket geliştirirken inceliği kalınlaştırmadan ya da inceliklerden taviz vermeden pil de arttırabiliyorlarsa tabii ki biz bunu da isteriz açıkçası ama üreticiler genelde pil tarafına baktığın zaman yatırım yapmıyorlar. Yatırım yapan pil üzerine çalışan firmalar. Evet, LG'nin kimya bölümü var, Samsung'un kimya bölümü var ama diğerleri genelde telefonun sağını solunu geliştirerek
yenilmeler. Sony de var gerçi pil üretten ama telefonlarında tabii ne durumdalar onu bilmiyorum.
Son haberimiz de Apple cephesinden. Apple mağaza sayısını tabii ki arttırıyor pek çok ülkede. Bu sene özellikle Çin'de ciddi sayıda mağaza açacaklar ama bunlar ülkelerden birisi de yatırım tarafında Türkiye olacak gibi görünüyor. Üçüncü mağazanın yeri belli olmuş. Henüz Apple resmi olarak biz artık mağazayı şurada açacağız demedi ama yakın kaynaklar ve bir takım sızma bilgiler bunu gösteriyor. İstanbul'da Anadolu yakasında Çamlıca bölgesinde MR adında MR'ın yeni bir yaşam merkezi, yaşam alanı açılacak. Onun içerisinde üçüncü bir Apple mağazasında göreceğiz.
Ya şöyle tuhaf bir durum var ülkemiz için. Üzücü bir durum bence bana sorarsan eğer. Düşünsene dünyada bir firma geliyor, çok satış yaptığı ülkede üçüncü mağazasını açıyor, üçüncüsü de yine İstanbul'da. Yavaş yavaş tek şehirden ibaret bir ülke olmaya doğru gidiyoruz. Bu kötü bir şey. Evet, diğer şeylerimiz çok güzel, yaşanabilir şeyler ama para burada var, burada akıyor.
Ya Mesut, yani olayı daha da özele götürmek gerekirse İstanbul'da açılan mağazalara bakalım. Zorlu Center. En pahalı restoranların, İstanbul'da en pahalı mağazaların toplandığı yer. Anadolu yakasına geliyorsun, Akasya Alışveriş Merkezi. Yine en pahalı mağazaların, yemek yemek istersen en pahalısını nerede yersin? Akasya'da, Anadolu yakası için konuşuyorum. Ve şimdi buranın da yine çok pahalı, çok pahalı üst seviye markalı mağazaların oluşacağı söyleniyor. Dikkat edersen Taksim'de açmıyor.
Evet.
İstiklal Caddesi'nde yok. Ya da Caddebostan sahilde yok. Hep böyle, hani o ifadeyi kullanmayı sevmiyorum ama gelir seviyesinin yüksek olduğu insanların gittiği yerlere hedef gösteriyor, hedef alıyorlar ki ortalama satış fiyatları da yüksek ürünlerden oluştuğu için. Kendi içerisinde doğru bir strateji olabilir ama insanların en azından bu ürünleri gidip deneyimlemek, en azından alamasa bile kullanabilmesi açısından çok kolay erişilebilen yerler değil bunlar.
Ya en azından Ankara'da bir tane şart bence. Merkezde.
Yani şimdi Ankara'da sonucunda oranın da zengini var. Bakın İzmir'de zengini var. Zaman zaman oralara da gideceklerdir. Oralarda da yine belli noktalara gireceklerdir diye düşünüyorum ama İstanbul'da arkadaşlar bir Apple mağazasına gitmek isterseniz üçüncü seçenek, Anadolu yakasının ikinci seçeneği MR Square olacak gibi görünüyor. En azından ülkemize yatırım yapıyorlar. Bu da bir istihdam doğuyor. Ülkemizin insanına gidip çalışıyor. İşin öyle bir boyutu var. O tarafı da görmezden gelmemek gerekiyor.
Burada bu bültenin sonuna geldik. Umarım keyifli bir program olmuştur sizler için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.